Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Yeme bozukluğu. Çeviri: Doçent Doktor Gonca Sögüt. Klinik tanımlama: anoreksiya nervoza, bulimia nervoza, tıkanırcasına yeme bozukluğu. Yeme bozukluklarının etiyolojisi: biyolojik etkenler, sosyokültürel değişkenler, cinsiyet etkileri, kültürel etkiler, psikodinamik görüşler, bilişsel davranışçı görüşler. Yeme bozukluklarının tedavisi: biyolojik tedaviler, anoreksiyanın tedavisi, bulimiyanın tedavisi. Özet: psikofizyolojik bozukluklar kısmen psikolojik faktörler tarafından oluşturulan, özellikle stres, fiziksel hastalıklardır. Bu bozukluklar genellikle solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal ve endokrin sistemleri gibi otonomik sinir sisteminde yer alan organları etkilemektedirler. Psikolojik stresin bedeli bir psikofiziksel bozukluğa nasıl yol açtığının keşfine yönelik çalışmalar farklı yolların izlerini sürmektedirler. Bazı araştırmacılar stresörlerin özelliklerini ya da bireylerin psikolojik özelliklerini incelemektedirler. Örneğin, öfke ve düşmanlık ile yüksek tansiyon ve A tipi davranış ile miyokard enfarktüsü arasındaki ilişkiler gibi. Diğer araştırmacılar stresin böyle bir bozukluğa yol açabilmesi için mutlaka biyolojik bir yatkınlık ile etkileşime girmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Kardiyovasküler bozukluklar, strese artan kan basıncı ve kalp atış hızıyla tepkide bulunma eğilimi olan kişilerde görülmektedir. Astım olan bireylerin solunum sistemleri ya alerjik bir maddeye karşı aşırı tepki vermektedir ya da solunum sistemi işlevleri geçirilmiş bir enfeksiyon sonucunda zayıflamıştır. Her ne kadar psikolojik gerilimin beden üzerindeki etkilerini dile getirsek de unutulmamalıdır ki zihin ve beden en iyi aynı organizmaya yönelik iki farklı yaklaşım olarak anlaşılırlar. Psikofizyolojik bozukluklar artık DSM'de bir kategori olarak yer almamaktadır. Bunun yerine tanıyıcı belirlemek olan uzmanlar tıbbi sorunu etkileyen psikolojik etkenlerin tanısını belirleyebilirler ve sonra bu durumu eksen 3'te değerlendirebilirler. Bu değişim yaşam olaylarının bütün hastalıklarla ilişkili olduğu ve bu olguların daha önceki psikofizyolojik bozukluk tanımlamalarına sınırlandırılamayacağına yönelik farkındalığın artmasını yansıtmaktadır. Olaylar stresli bir biçimde algılandıklarında başa çıkma çabaları harekete geçer. Eğer bu çaba yaşanan stresin düzeyini azaltmakta etkili olmazsa hastalığa yakalanma riski artar. Yaşam olayları ve sağlık üzerinde yürütülmekte olan araştırmalarda ara değişkenlerin incelenmesi, parantez içinde örnek, sosyal desteğin stresin etkisini azaltması ve stresin kendi etkisini ortaya çıkarabileceği fizyolojik düzeneklerin, parantez içinde örnek, bağışıklık sistemi belirlenmesi önemli konular arasındadır. Psikofizyolojik bozukluklar gerçek bir fiziksel işlev bozukluğunu temsil etmektedirler. Bu bozuklukların psikoterapisindeki genel amaç kaygı ya da öfkenin azaltılmasıdır. Davranışsal tıp alanındaki araştırmacılar sağlıksız davranışların değiştirilmesi ve stresin azaltılması yoluyla hastanın fizyolojik durumunda iyileşme sağlayacak psikolojik müdahaleleri bulmaya çalışmaktadırlar. Bireylerin gevşemeleri, az sigara içmeleri, daha az yağlı besinler tüketmeleri, biyolojik geri bildirim kullanmaları, kalp atışı ve kan basıncı gibi otonom işlevlerde kontrol kazanmalarında yardımcı olacak yollar geliştirilmektedir. Bir çalışma miyokard enfarktüs hastası olan ve A tipi davranış gösteren bireylerin öfkeli olma durumlarını değiştirebilecekleri yöntemler geliştirmiştir. Şimdilerde yeni beliren bir alan olarak stres yönetimi, tanı konacak düzeyde sorunları olmayan bireylerin beklenmedik gündelik yaşam stresleriyle baş etmelerini olanak sağlayan teknikler ile yardım eder. Böylelikle stresin bedenden alıp götürdükleri telafi edilebilir. Anahtar sözcükler: psikofizyolojik bozukluklar, psikosomatik bozukluklar, tıbbi durumu etkileyen psikolojik faktörler, davranışsal tıp sağlık psikolojisi, stresör, stres, genel adaptasyon, uyum, sendromu, GAS, yapısal sosyal destek, işlevsel sosyal destek, somatik zayıflık kuramı, özgül reaksiyon kuramı, içe atılmış kızgınlık kuramı, kardiyovasküler bozukluklar, esansiyel, esas yüksek tansiyon, koroner kalp hastalığı, KKH, anjina pektoris, miyokard enfarktüs, A tipi davranış örüntüsü, astım, biyolojik geri bildirim, stres yönetimi. 24 yaşındaki Laine, anoreksiya nervosa tedavisi için bir hastanenin psikiyatri koğuşuna yatırılmıştı. Kendisi herhangi bir sorunu olduğunu düşünmemesine karşın eşi ve ailesi bir psikiyatriste danışmışlar ve hep beraber onu bir seçim yapmaya zorlamışlardı. Buna göre Laine hastaneye ya kendi isteğiyle başvuracaktı ya da zorla yatırılacaktı. 1.65 boyunda olan Laine o zamanlar ancak 35,5 kilo geliyordu. Menstruasyonları 3 yıldan beri kesilmişti ve çeşitli tıbbi sorunlar yaşamaktaydı. Parantez içinde hipotansiyon, kalp atışlarında düzensizlik, potasyum ve kalsiyum düzeylerinin aşırı derecede düşmesi ve benzeri. Laine ilk evliliğinde çıkmaza girdiği zamanlardan, yani 18 yaşından itibaren birçok kez aşırı düzeyde kilo kaybetme dönemi yaşamıştı. Ancak önceki dönemlerden hiçbiri bu seferki kadar şiddetli olmamış ve daha önce herhangi bir tedavi görmemişti. Şişmanlayacağına dair yoğun bir korku yaşamaktaydı ve gerçekte kilolu olmamasına karşın karın ve kalça bölgelerinin çok genişlediği hissine kapılmıştı. Parantez içinde bu inancı 35,5 kilo iken dahi çok kuvvetliydi. Kilo kaybı dönemlerinde yeme miktarını aşırı düzeyde sınırlamakta ve fazla miktarlarda müshil, laxative kullanmaktaydı. Bazen de tıkanırcasına yeme dönemleri olmaktaydı. Kilo almak istemediği için de bu tıkanırcasına yeme dönemlerinin sonrasında genellikle kendi kendini kusturmaktaydı. Çoğu kültür yemek ile yoğun biçimde ilgilidir. Damak zevkine hitap eden çok sayıda değişik lokantalar bulunmaktadır ve birçok dergide ve televizyon programında yemek pişirmeye yönelik bölümlere önemli yer verilmektedir. Aynı zamanda pek çok insan fazla kiloludur, kilo vermeye yönelik diyet yapmak oldukça yaygın olup iş dünyasında yılda milyonlarca dolarlık bir pazar payına sahiptir. Yiyecek ve yemeğe yönelik bu yoğun ilgi dikkate alındığında insan davranışının bu yönünün bir bozuklukla bağlantısı olması kaçınılmazdır. Klinik tanımlamalar oldukça geriye gitmekle birlikte bu bozukluklar DSM'de ilk kez 1980 yılında çocukluk ya da ergenlik döneminde başlayan bozukluklarının alt kategorisi olarak yer almıştır. Geçtiğimiz 20 yıl süresince klinisyenlerin ve araştırmacıların artan ilgisinin bir yansıması olarak DSM-4'ün basımı ile birlikte yeme bozuklukları, anoreksiya, nervoza ve bulimia nervoza olmak üzere ayrı bir kategori haline gelmiştir. Klinik tanımlama. Anoreksiya nervoza. Laine, DSM-4'te tanımlanan iki temel yeme bozukluğu kategorisinden biri olan anoreksiya nervozadan yakınmaktaydı. Anoreksiya terimi, iştah kaybına, nervoza ise duygusal nedenlere işaret etmektedir. Bu terim bazı açılardan yanlış bir adlandırmadır. Çünkü anoreksik hastalar aslında iştahlarını ya da yiyecekler olan ilgilerini kaybetmemektedirler. Tam aksine bu hastalar kendilerini aç bırakmalarına rağmen yiyeceklerle aşırı derecede ilgilidirler. Sürekli olarak yeme kitabı okuyabilirler ve aileleri için özel yemekler hazırlayabilirler. Laine tanı için gerekli olan 4 koşulun tümünü karşılamaktaydı. İlk olarak kişi normal vücut ağırlığına sahip olmayı reddetmelidir. Bu ölçüt kişinin yaşı ve boyu açısından normal sayılabilecek kilonun %85 altında kalması olarak düşünülmelidir. Çıkartma eylemi, parantez içinde kendini kusturma, çok miktarda müsil ya da idrar söktürücü kullanımı ve aşırı egzersiz tablonun bir bölümünü oluşturabilmekle birlikte kilo vermek temelde aç kalma ile sağlanmaktadır. İkinci olarak kişi kilo almaktan çok korkar ve kilo veriyor olması bu korkusunu azaltmaz. Üçüncü olarak kızlarda aşırı düzeyde zayıflama, menstruasyonların ardışık 3 kez olmamasına, menstruasyon dönemlerinin kaybolmasına ya da düzensizleşmesine neden olur. Dördüncü olarak bu hastalar beden biçimlerini çarpık bir biçimde algılarlar. Anoreksik hastalar aşırı derecede inceldikleri zaman bile aşırı kilolu oldukları ya da karın, kalça ve basen gibi belirli beden bölümlerinin çok kilolu olduğuna inanmaya devam ederler. Çok fazla miktarlarda kilo verseler de bunu bir sorun olarak görmezler. Beden biçimlerini kontrol etmek için sıkça tartılırlar, bedenlerinin değişik bölümlerini ölçerler ve aynadaki yansımalarını uzun uzun incelerler. Kendilik değerleri, inceliklerini korumalarıyla yakından ilişkilidir. Anoreksiyaya eşlik eden beden imgesi bozukluğu çeşitli yollarla değerlendirmektedir. Birinci tip değerlendirmede, hastaya bir cetvel üzerinde bulunan çeşitli kilolardaki kadın figürleri gösterilerek hem kendisine en yakın bulduğunu hem de en ideali olan figürü seçmesi istenir. Parantez içinde bakınız şekil 9.1. Tahmin edilebileceği gibi anoreksiyası olan hastalar kendi beden biçimlerini olduğundan fazla kilolu görmekte, ince bir figürü de sahip olmak istedikleri beden biçimi olarak seçmektedirler. DSM-4 iki ayrı tipte anoreksiya tanımlamaktadır. Kısıtlı tipte kilo kaybı yiyecek kısıtlamasına bağlıdır. Tıkanırcasına yeme kusma tipinde ise Laine vakasında belirtildiği gibi kişi aynı zamanda düzenli olarak tıkanırcasına yeme ve çıkartma davranışları sergilemektedir. Çok sayıda farklılık bu iki tip arasındaki ayrımın geçerliliğini desteklemektedir. Tıkanırcasına yeme çıkartma alt tipi daha psikopatolojik bir durum olarak görülmekte, bu gruptaki hastaların kısıtlı tiptekilere göre daha fazla kişilik bozukluğu, dürtüsel davranış, çalma, alkol ve madde kullanımı, sosyal geri çekilme ve intihar eğilimi gösterdikleri belirtilmektedir. Parantez içinde örneğin Da Costa ve Halmi 1992, Dawson 1992, Pyror, Widerman ve McGlay 1996. Anoreksiya tipik olarak ergenliğin ilk dönemlerinden orta dönemlerine doğru, genellikle bir diyet döneminin sonunda ve ebeveynin ayrılması veya boşanması gibi bir yaşam olayını takiben başlar. Kadınlarda erkeklere göre 10 kattan daha fazla oranda görülür. Genel yaygınlık oranı %1'dir. Parantez içinde HSU 1990, Walters ve Kentler 1994. Anoreksiya erkeklerde ortaya çıktığı zaman belirtiler ve aile içi çatışma gibi diğer özellikler açısından kadınlardakine benzerlik gösterir. Parantez içinde Oliver Diye ve arkadaşları 1995. İleride daha ayrıntılı olarak tartışacağımız gibi bozukluğun daha çok kadınlarda görülmesinin önemli bir nedeni güzelliğe ilişkin kültürel standartlar açısından ince olmanın uzun bir dönemden beri desteklenmesidir. Anoreksik hastalar sıklıkla depresyon, obsesif kompulsif, fobik, panik bozukluk, alkolizm ve çeşitli kişilik bozuklukları tanılarını da alırlar. Parantez içinde Kennedy ve Garfinkel 1992, Walters ve Kentler 1994 ve cinsel sorunlar yaşarlar. Bir çalışmada ortalama 24 yaşında olan anoreksik kadınların %20'sinin cinsel ilişki yaşantısının olmadığı, %50'sinin ise hem orgazm olamadıkları hem de cinsel isteklerinin az olduğu gösterilmiştir. Parantez içinde Raboch ve Faltus 1991. Anoreksiya ve depresyon. Anoreksiya ve depresyon arasındaki kuvvetli bağlar bazı araştırmacıları anoreksiyanın depresyona yol açtığı, parantez içinde örnek, açlık ile ortaya çıkan biyokimyasal değişmeler ya da buna eşlik eden suçluluk ve utanç duyguları düşüncesine yöneltmiş, ancak anoreksiyanın her zaman depresyonu öncelemediği gözlenmiştir. Parantez içinde Piran ve arkadaşları 1985. Anoreksiya ve depresyon, ortak kalıtsal yatkınlığı ya da bozuk aile ortamı veya diğer yaşam olayları gibi ortak çevresel etkenleri paylaşıyor olabilirler. Çalışmalar, anoreksiklerin akrabalarının depresyon açısından yüksek risk grubuna girdiklerini göstermişlerdir. Parantez içinde örnek, Hudson ve arkadaşları 1987. Belirtiler açısından gözlenen benzerliklerden dolayı depresyonun anoreksiyaya neden olduğu ya da anoreksiyanın depresyonun başka bir çeşidi olduğu yolunda görüşlerde öne sürülmüştür. Örneğin kilo kaybı depresyonun bir belirtisidir. Arada biyolojik benzerlikler de bulunmaktadır. Her iki gruptaki bireylerde serotonin düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Bu üç hipotez de depresyon ve anoreksiya arasında gözlenen yüksek düzeyde birlikte görülme oranının akla yatkın açıklamalar olarak yerlerini korumaktadırlar. Anoreksiyanın fiziksel etkileri. Kendini aç bırakmak, self-starvasyon ve müsil kullanımı biyolojik açıdan çok sayıda olumsuz durumu da beraberinde getirmektedir. Sıklıkla kan basıncı düşmekte, kalp atışında yavaşlama olmakta, kemik yoğunluğu azalmakta, deri kurumakta, tırnaklar sertleşip kolayca kırılmaya başlamakta, hormon düzeyleri değişmekte ve orta düzeyde kansızlık, anemiye görülebilmektedir. Bazı hastaların saçları dökülmekte ve bedenleri tüylenebilmektedir. Laine vakasında olduğu gibi potasyum ve sodyum gibi elektrolit düzeyleri değişmektedir. Elektrolitler, yani çeşitli beden sıvılarındaki iyonlaşmış tuzlar, nöral ileti süreci için gereklidirler. Bozukluğun gidişatı çok umut verici olmayıp vakaların sadece %50'si iyileşebilmektedir. Daha sonra tartışacağımız gibi anoreksik hastaların kendilerine ilişkin bozuk algılarını değiştirmek, özellikle ince olmaya değer veren kültürlerde oldukça zordur. Anoreksiya yaşamı tehdit eden bir durumdur. Genel nüfusa göre anoreksikler arasındaki ölüm oranı daha yüksektir. Ölüm genellikle hastalığın kalpte tıkanma sonucu oluşan kalp rahatsızlığı gibi hastalığın fiziksel komplikasyonlarından ve intihardan kaynaklanmaktadır. Parantez içinde Crisp ve arkadaşları 1992, Sullivan 1995. Bulimia nervosa. Jill ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Küçük yaşta hem kendisi hem de ağabeyi sportif faaliyetlerle yoğun olarak uğraşmaktaydılar. Jill jimnastik, ağabeyi ise babasının da aktif olarak ilgilendiği bir spor olan Küçükler Beyzbol Ligi'ndeydi. Jill 4 yaşındayken çok başarılı olduğu jimnastik okuluna gitmeye başladı. 9 yaşına geldiğinde annesi onun yerel eğiticilerinden daha fazla bir şey alamayacağını düşünerek bulundukları bölgeye uzak bir yerde yaşayan ulusal düzeyde tanınmış bir antrenöre hafta içinde birkaç kez götürmeye başladı. Bunu izleyen birkaç yıl içinde Jill başarılı olmayı sürdürdü, önemli gelişmeler kaydetti ve olimpik takıma girme arzusu arttı. Ergenlik dönemine girdiğinde ince olan çatısının genişlemesi, bir jimnastikçi olarak başarısının bundan olumsuz yönde etkilenebileceği endişelerini de beraberinde getirdi. Jill yiyeceklerini belirgin düzeyde azaltmaya başladı ve bu yarı açlık durumunun kilo vermede işe yaradığını fark edince kontrolsüzce tıkanırcasına yemeye devam etti. Bu diyet yapma ve tıkanırcasına yeme örüntüsü Jill'in şişmanlama korkusunun artmasıyla uzun bir dönem devam etti. 13 yaşındayken kendini kusturma çözümünü buldu ve haftada 3-4 kez tıkanırcasına yeme ve kusma örüntüsü içine hızla giriverdi. Bu işlemleri bir süre gizlice yapsa da sonunda ailesi durumu fark edip Jill'i tedaviye getirdi. Jill'in davranış örüntüsü ikinci tip yeme bozukluğu olan bulimia nervosa'ya özgü durumların tipik bir örneğini sergilemektedir. Bulimia, öküz gibi acıkmak anlamına gelen Yunanca kökenli bir kelimedir. Bu bozuklukta çok miktarda yiyeceğin hızla tüketilmesinin ardından kilo almayı engellemek için kusma, hiç yememe ya da aşırı egzersiz yapma gibi aşırı uçta adımlar gelmektedir. DSM, tıkanırcasına yemeği 2 saatten daha az bir sürede aşırı miktarda yiyeceğin yenmesi olarak tanımlamaktadır. Bu yeme örüntüsü genellikle bir gizlilik içinde meydana gelir, yaşam olayı ile tetiklenebilir ve yalnız olma, sosyal ortamlarda yeme durumlarında ya da kilo almayla ilgili endişeler gibi olumsuz duygular ile artış gösterebilir ve kişinin rahatsızlık duymaya başladığı tıka basa doygunluk anına kadar devam eder. Parantez içinde Grillo ve arkadaşları 1994. Tıkanırcasına yeme sürecinde kişi tüketilen yiyecek miktarının kontrol edilemeyeceği duygusunu yaşar. Yiyecekler özellikle dondurma ya da pasta gibi tatlılar, yani hızla tüketilebilen yiyecekler genellikle bu tıkanırcasına yeme örüntüsünün bir parçasıdır. Araştırmalar tıkanırcasına yeme sırasında bulimik hastaların 2000 ile 4000 arasında kalori aldıklarını göstermişlerdir. Parantez içinde Michael ve Pyle 1985. Bu miktar normal bir insanın bir gün boyunca yiyebileceğinden daha fazladır. Hastalar genellikle tıkanırcasına yemekten dolayı utanırlar ve bunu belli etmemeye çalışırlar. Tıkanırcasına yeme sırasında kontrollerini kaybettiklerini, hatta disosiyatif bir duruma benzer bir noktaya kadar geldiklerini belirtmektedirler. Tıkanırcasına yeme bittikten sonra bu durumdan iğrenme, huzursuz olma duyguları ve kilo alma korkusu bulimia nervosa'nın ikinci aşaması olan çıkarmaya yol açmaktadır. Hastalar öğürmek için parmaklarını boğazlarına sokarlar, bir süre sonra çoğu hasta kusmayı istekle sağlayabilir. Kilo verme amacıyla çok az yeme ya da hiç yememe ve aşırı egzersiz yapmanın yanı sıra müsil ve idrar söktürücü kötüye kullanımına da, parantez içinde ki ironik olarak ancak az miktarda kalori atılımı sağlarlar, başvurulur. Tıkanırcasına yeme çoğu insanda arada sırada gözlense de, parantez içinde bir araştırma üniversite öğrencilerinin %50'sinde arada sırada tıkanırcasına yeme örüntüsü sergilediklerini bulmuştur. Ve bazı insanlarda çıkarma işlemi de buna eşlik etse de bulimia nervosa tanısı için tıkanırcasına yeme ve çıkartma işlemlerinin 3 ay boyunca haftada en az 2 kere gözlenmesi gerekmektedir. Anoreksiya hastaları gibi bulimialı hastalar da kilo almaktan korkarlar ve kendilik değerleri büyük ölçüde normal vücut ağırlığını korumalarına bağlıdır. Onlar da göreceli olarak normal bir kiloda olsalar da şişman olduklarına inanarak beden biçimleriyle ilgili değerlendirmelerinde bozulmalar yaşarlar ve eğer tıkanırcasına yeme ve kusma sadece anoreksiya ve anoreksiyanın aşırı derecede kilo kaybetme bağlamında oluşuyorsa bulimia tanısı konmaz. Buradaki tanı anoreksiyanın tıkanırcasına yeme çıkartma tipidir. Aşağıdaki vaka örneği bulimianın ne denli şiddetli olabileceğini göstermektedir. Gary her gün bazen öğlen ve akşam yemeklerinin ikisinde de tıkanırcasına yemekteydi. Genellikle öğleye kadar hiçbir şey yememekteydi. Bazen McDonald's'a gider, bir düzine hamburger, 5 büyük kutu patates kızartması, tatlı olarak da çok miktarda karışım, shake ve elmalı pasta yemekteydi. Daha cazip olarak pek çok öğlen yemeği için yiyebildiğin kadar ye olanağı sunan lokantalara giderdi. Bu yemekler birkaç saat sürebilirdi ve kusmak için defalarca gidilen tuvalet seferleriyle noktalanırdı. Yiyecekleri yedeklemek için akşamları düzenli olarak yolunun üzerindeki bakkalda dururdu. Tipik bir akşam yemeği, 5 kiloya yakın patates salatası, büyük bir kase dolusu yeşil salata, torbalarca cips ve kraker, ayrıca yemeği ve kusmayı kolaylaştırmak için bulundurulan şişelerce meşrubattan oluşurdu. Anoreksiyada olduğu gibi bulimiyada da iki ayrı tip tanımlanmıştır. Çıkartma tipi ve ödünleyici davranışlarının aç kalma ve aşırı egzersiz yapma biçiminde olduğu çıkartma olmayan tip. Tahmin edilebileceği gibi çıkartmanın olmadığı bulimiklerin durumu olanlara göre daha az şiddetlidir. Bu gruptakiler daha seyrek tıkanırcasına yeme davranışı gösterirler. Ayrıca psikopatolojilerinin düzeyi daha düşüktür. Parantez içinde Michel, 1992. Bulimia nervoza genellikle geç ergenlik ya da erken erişkinlik döneminde başlar. Vakaların %90'ı kadındır. Genel nüfusta kadınlar arasındaki yaygınlığının %1 ile 2 arasında olduğu düşünülmektedir. Parantez içinde Gottesdam ve Agras, 1995. Bulimia nervozalı pek çok hasta, bozukluğun başlangıcından önce normal kilonun üzerindedir. Tıkanırcasına yeme örüntüsü, sıklıkla bu kilonun verilmesi için başlatılan diyet sürecinde ortaya çıkar. Uzun süreli izleme çalışmaları, bulimiklerin yarısından fazlasının 5 yıl içinde iyileştiklerini göstermektedir. Parantez içinde Collins ve King, 1994. Bulimia nervoza, sıklıkla depresyon, kişilik bozuklukları, parantez içinde özellikle bölüm 13'te değinilen sınır kişilik bozukluğu ve kaygı bozuklukları gibi diğer birçok bozuklukla bir arada görülmektedir. Parantez içinde Ames, Frankel ve arkadaşları 1992, Carroll, Toys ve Beaumont 1996, Kennedy ve Garfinkel 1992, Schwalberg ve arkadaşları 1992. Bir iki çalışması bulimia ve depresyonun birbirleriyle kalıtsal olarak ilişkili olduğunu bulmuştur. Parantez içinde Walters ve arkadaşları 1992. Şaşırtıcı bir şekilde bulimia aynı zamanda çalma davranışı ile de ilişkili bulunmuştur. Parantez içinde Rawson ve Lacey 1992. Bu gruptaki bulimikler aynı zamanda yasal olmayan madde kötüye kullanımı ve rastgele cinsel ilişki, promiskuti eğilimi de gösterirler. Bu davranışların bileşimi, tıkanırcasına yeme örüntüsünün de temel bir özelliği olan dürtüsel olma ya da kendini kontrol etmede güçlüğün bir yansıması olabilir. Sık sık çıkarma işleminde bulunmak, potasyum oranında belirgin tükenmeye neden olabilmektedir. Yoğun müsil kullanımı da diyareyi, ishali artırmakta, aynı zamanda elektrolit dengesindeki değişmelere yol açmaktadır. Sürekli kusma, mide asidinin pürüzlü hale gelen dişleri aşındırması nedeniyle diş minesinin kaybolmasına neden olabilir. Tükürük bezleri şişebilir. Bulimia nervoza, anoreksiya nervoza gibi olumsuz fiziksel sorunların eşlik ettiği oldukça ciddi bir bozukluktur. Tıkanırcasına yeme bozukluğu. Tıkanırcasına yeme bozukluğu, DSM-4'te resmi bir tanı olmaktan çok araştırması gerektiği bir kategori olarak yer almaktadır. Tıkanırcasına yeme bozukluğu, ineleyen tıkanırcasına yeme örüntüsü, bu sırada kendini kontrol etmede güçlük çekmek, tıkanırcasına yeme örüntüsünden rahatsızlık duymak, hızlı ve tek başına yeme gibi diğer özellikleri de içermektedir. Kilo kaybının olmaması nedeniyle anoreksiyadan, çıkarma davranışının olmamasından dolayı da bulimiyadan ayrılır. Bu kategori anoreksiya ve bulimiyadan daha yaygın bir kategori olarak görülmektedir. Genel örneklemde başarılı diyet yapanlar, parantez içinde kilosunu bir yıldan daha fazla koruyanlar arasında %6 ve diyet yapmakta başarısız olanlar arasında %19 oranında görülmektedir. Parantez içinde Ferguson ve Spitzer 1995. Bu durumun bir tanı kategorisi olarak bir avantajı, anoreksiya ya da bulimia ölçütlerini karşılamadıkları için başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluğu gibi belirsiz bir tanı alan çoğu vakayı kapsayabilmesidir. Parantez içinde Spitzer ve arkadaşları 1993. DSM-4'te yer alan yeni bozukluklar için gerekli olan yüksek eşiği karşılamasa da, parantez içinde Fairborn, Wells ve High 1993'e bakınız, birçok özelliği bu kategorinin geçerliliğini desteklemektedir. Parantez içinde Spitzer ve arkadaşları 1993. Kadınlarda erkeklere göre daha sıklıkla gözlenmekte olup, obezite ve kilo alıp verme öyküsüyle bir arada görülür. İş yaşamı ve sosyal ilişkilerde işlevselliğin azalması, depresyon, madde kötüye kullanımı ve bedenin biçimiyle ilgili aşırı endişe duyma ile bağlantılıdır. Tıkanırcasına yeme bozukluğu, araştırmacıların ilgisini çekmeye devam edecek ve bir sonraki DSM'de yer alacak gibi görünmektedir. Anoreksiya ve bulimiya nervoza tanıları pek çok ortak özelliği paylaşmakta olup, bunlar arasında en önemlisi oldukça yoğun yaşanan şişmanlama korkusudur. Anoreksiya ve bulimiya nervozanın ayrı bir kategori olmayıp tek bir bozukluğun farklı görünümleri olabileceği yolunda bazı göstergeler bulunmaktadır. Örneğin, ikiz olan kardeşleri anoreksiya tanısı almış bireylerin diğer insanlara göre bulimiya tanısı alma olasılıklarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Parantez içinde Walters ve Kentler, 1994. Bu bozuklukların etiyoloji ve tedavisine ilişkin Kur'an ve araştırmaları incelediğimizde her ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıkların daha fazla olduğunu göreceğiz.